İletişim ailede başlar. Hazırlayan ve sunan Fatih Akbaba.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, ben Fatih Akbaba efendim. İletişim Aile Başlar'ın yeni bir bölümüyle yeniden sizlerleyiz. Bugün uzun zamandır konu kalmadığımız programımızda bir konuğumuz var. Çünkü biliyorsunuz ki okullar açıldı, belli bir süre geçti ve artık bütün anne babalar ve bütün gençler şunu merak ediyor. Ya bazen zaman yönetiminde sorun yaşıyoruz, bazen sınava hazırlanırken zorluklar yaşıyoruz. İşte onun için de Türkiye'de bu konuda en yetkin isimlerden birisi Sayın Murat Aydın'ı stüdyomuza konuk ediyoruz. Öncelikle değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk sevgili hocam. Teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız için.
Ne demek efendim. Şimdi Murat hocam, önce şuradan başlayalım isterseniz. Biz gerçekten, yani ben diyelim ki şimdi üniversiteye hazırlanan bir gencim. Merak da ediyorum. Ve önümde de belli bir süre kaldı. Yaklaşık 9-10 aylık, 9 aylık gibi bir süre kaldı diyelim ki. Bu 9 ayı öncelikle nasıl planlamam lazım?
Aslında 9 aylık süre bir anlamda hem uzun hem kısa bir süre. Uzun bir süre, şöyle uzun bir süre. Eğer süreyi iyi planlarsak, az önce söylediğiniz gibi, eğer zaman yönetimini eğer doğru bir şekilde kullanabilirsek bu süre bizim için yeterli. Ama eğer bu yıl sınava gireceksek ve ilk 3 yılı boş geçirdiysek bu kez son yılda belki bir şeyleri halletmekte zorlanabiliriz. Ama biz şöyle düşünmemiz gerekiyor. Sınava 9 aylık bir süre varsa ve biz şu anda eğer bu işin başlangıcında plan programımızı yaptıysak bu süre bizler için yeterli olacaktır. Ama dediğiniz gibi hocam, zaman yönetimini doğru kullanmamız gerekiyor.
Peki gençler diyelim ki bu önümüzdeki süreci planlamaya çalışsalar. Öncelikle mesela diyelim ki sayısalcı.
Peki.
Böyle bölüm bölüm gitmek
tabii
istiyorum.
Tabii daha somut olur, daha iyi olur.
Bir sayısalcı öğrencimiz için, yani bu önümüzdeki 8 aylık, 9 aylık her neyse o süreyi nasıl yapması lazım ki kendini hazırlaması diye. Hakikaten ya Murat hocam diyor, belki şu an bizi dinleyen bir genç. Murat hocam, ben o 3 yılı gerçekten değerlendiremedim. Ama aklım başıma geldi.
Şu kadar gideceğiz bu işi.
Evet, şu kadar sürem var. Nasıl yapmalıyım diye sorsa.
Ben de o zaman şunu sorarım öğrenciye. Derim ki sayısalcısın, güzel. Bu kez ne düşünüyorsun? Yani planın hangi bölüm üzerine diye sorarım. Zaten şimdi en bilgin iki tane alan var. Sağlık ve mühendislik alanı var. Şimdi sağlık ve mühendislik alanını düşünen iki ayrı öğrencinin programında kısmen farklılık var. Farklılık şu. Sağlık alanı düşünen bir öğrenci fen derslerinde çok iyi olmalı. Mühendislik alanı düşünen bir öğrenci matematik dersinde çok iyi olmalı. Dolayısıyla plan programı yaparken bu 8-9 ay içerisinde sağlık, yani açıyorum, tıp, diş, eczacılık, fizik tedavi, beslenme, hemşirelik gibi bir bölüm düşünüyorsa eğer bir öğrenci, o öğrenci fen derken sırayla biyoloji, kimya, fizik dersleri çok çok çok iyi olmalı. Hı hı. Sebebi bu derslerin katsayısı bizim sınavımıza çok fazla etki ediyor. Eğer mühendislik düşünüyorsa bu öğrenci birinci sıraya matematiği koymalı. Bu şekilde plan program olmalı sevgili hocam.
Evet. Peki ben diyelim ki hukuk düşünen birisiyim. Eşit ağırlık.
Peki.
Ne yapmam lazım?
Hemen karşı bölüme geçtik. Evet. Eğer hukuk düşünüyorsak hukukta TM3 puan türünden alıyor ve birinci sıradaki dersimiz bizim edebiyat. %28 gibi çok önemli bir katkısı var.
Ne yapacak işte? Nasıl çalışacak?
Nasıl çalışacak? Bu planlamayı nasıl yapacak? Plan programımızı önümüze alacağız. Hı-hı. Şöyle düşünüyorum ben. Genelde şöyle yapıyorum. 7 günün bir günü ben boş bırakıyorum. Boş bırakma sebebim şu. Genel tekrar ve deneme sınavları yapmak için
bunu soruyorum.
Yapmak
ben
için
merak
söylüyorum.
Ettiğim bu. Mesela ben öğrencim, geldim. Benim koçum oldunuz siz. Eğitim koçluğu yapıyorsunuz. Ve ben diyorum ki bana lütfen hukuk kazanmak istiyorum. Bana yardımcı olun diyorum.
Ne yapmam gerekiyor? Evet. Peki o zaman şöyle bir program yapalım birlikte. Hukuk kazanmak istiyoruz. Şimdi bizim ilk sınavımız hocam zaten YGS, daha sonra LYS'ye gireceğiz. Hukuk kazanmak isteyen öğrenci de özellikle programında ağırlıklı olarak Türkçe, Edebiyat, Matematik dersleri koyacak. Eğer programımızda bizim Türkçe, Matematik dersleri ağırlıklı olarak olursa biz bu 6 günün sonucunda zaten daha fazla bilgi sahibi olmuş olacağız. Yani katsayısı yüksek olan dersler bizim programımızda çok daha fazla yer alacak. Her gün mutlaka bakmamız gerekiyor bu derslere.
Peki ben dedim ki hayır, sözel olarak bir yere girmek istiyorum. Hı hı. Ama okumayla da alakalı sorunlar yaşıyorum.
Sorunlar yaşıyorum.
Evet. Dikkat ederseniz uçlardan gidiyorum, sonra normale geleceğim çünkü.
Hocam aslında bu çok uç değil. Çok aslında günlük
çok sık rastladığımız
çok günlük güncel sorular aslında bakarsanız.
Evet, yani ama Biliyorsunuz ki bizde genelde yumurta kuyruğa gelmeden efendim ders çalışılmaz, işte ödeme yapılmaz. Biz öyle bir Türk milletiyiz. Yani biz böyle bir özelliğimiz var. Hiçbir şeyi zamanı gelinceye kadar hiç onunla ilgili uğraşmayız. Son anda gelir, aa böyle bir şey vardı deriz yani. Ve ben kitap okumayı çok seven birisi değilim. Diyelim ki bir öğrenciyim. Ne yapmam lazım?
O zaman şöyle bakalım. Ben de sözel öğrencisiyim. Şu mantıkla yaklaşıyorum. Ben bu tip öğrencileri o zaman kitabı uzun süre, uzun saatler boyunca okuduğunuzda yorulursunuz. O yüzden kısa kısa okuyarak, özetler çıkararak, bir yere not alarak çalışın diyorum. Yani diyelim ki bir öğrenci sözel öğrencisi ki bu öğrenci edebiyat ve Türkçe derslerine direkt odaklanması gerekiyor. Şimdi ben bu öğrenciye bu yıl çok kitap oku, kitap okumak sana çok faydalı demiyorum. Kitap okumak faydalı ama biz bu yıl sınava gireceğiz. Biz bu yılki okumamızı kitap üzerinden değil, konu taramaları üzerinden yapacağız. Kısa kısa notlar alarak ancak özet çıkarak çalışabiliriz. Çok sıkılan öğrenciler ancak bu şekilde bu problemi ortadan kaldırabilirler. Kısa süreli çalışma, yazarak çalışma, not çıkararak çalışma sevgili hocam.
Peki hocam, o bölüme döneceğim.
Peki.
Küçük bir bu bölümde yani sizinle ilgili bir soru soracağım. Çünkü insanlar şunu merak ediyor. Ya eğitim koçu diye bir kavram çıktı. Ne iş yapar eğitim koçu? Ne işe yarar? Gerekli midir? Ya da nasıl yapmalıyız?
Ben eğitim koçu deyince aklıma gelen ilk kelime şu hocam, cümle değil, kelime. Hı-hı. Farkındalık.
Farkındalık.
Farkındalık. Benim aklıma bu geliyor. Şimdi her öğrenci mutlaka tabii ki çalışmayla alakalı bir takım yeteneğe sahip. Ama bunu ciddi anlamda planlamada sıkıntı yaşıyorlar. Yani 24 saatini bir öğrenciyi biz kendi başına bıraktığımızda doğru bir şekilde bunu planlamayabiliyor. Ama koçlar bu anlamda sevgili hocam öğrencinin güne uyanmasından gün bitişine kadar ki zaman aralığını o öğrencinin ihtiyaçlarına, eğitimine, çalışmasına, her şeyine göre planlayarak öğrenciye fayda sağlıyor. Ve bunun geri dönüşünü almak adına belli zamanlarda görüşüyor. Bu anlamda ben koçluğun özellikle tırnak içerisinde çok fazla ihtiyacı olan öğrencilere fayda sağlayacağı kanaatindeyim.
Bu anlamda yoğun musunuz?
Bu anlamda taleplerimiz bu yıl gerçekten çok fazla. Yoğunuz, hı-hı, evet. Evet sevgili hocam.
Peki sizin bir koça ihtiyacınız oluyor mu?
Zaman zaman.
Zaman oluyor zaman. Değil mi?
Hocam o zaman da siz benim koçum olacaksınız. Birlikte inşallah yapacağız.
Şimdi peki, diyelim ki anne babanın yönlendiremediği bir çocuğu eğitim koçu nasıl evirip çevirip dediğine getiriyor?
Ama sevgili hocam şimdi siz de öğrenci oldunuz, ben de öğrenci oldum. Anne baba doğru şeyler söylese de biliyorsunuz ki bizim için hep klişeleşmiş şeyleri söylüyorlar. Bize göre. Aslında çok doğru. Ama bize göre hep aynı şeyi söylediklerini düşündüğümüz için çok ciddiye almıyoruz genellikle. Ama aynı cümleyi bir öğretmenimiz, bir büyüğümüz, sevdiğimiz, değer verdiğimiz birisi söylediğinde altın niteliğinde o cümle bize o şekilde geliyor. Dolayısıyla koçlar bu anlamda anne babalara nazaran özellikle sınav döneminde öğrenciye daha yakınlar ve daha iyi anlıyorlar ve daha iyi yönlendiriyorlar. Anne babalar öğrenciye göre hep şeydir, 24 saati beraber geçirdiği, birlikte yaşadığı ve tanıdığı için sürekli aynı şeyleri söyleyen ve aynı konuları dikte eden kişiler olarak öğrencinin gözünde. Bu şekilde yani.
Peki ilk defa sizi gören bir öğrenci neden etkilenecek ki ben evet doğru yerdeyim diyecek?
Ben bir öğrenciyle ilk defa karşılaştığımda ki her yeni eğitim öğretim yılında görüşüyoruz öğrencilerle. İlk defa ben öğrenciyle karşılaştığımda ben öğrenciyi tanımaya çalışıyorum. Hı hı. Tanımaktan kastım şu. Bu yıl onların ilgi alanı neye odaklı sevgili hocam? Sınava odaklı. Hı hı. Sınavla ilgili konuşmalar onların çok ilgisini çekiyor. Ben de sınavla alakalı konuşuyorum. Alanlarını soruyorum.
Bildiğiniz işi yapıyorsunuz.
İşimi yapıyorum. Evet. Hayalini soruyorum. Hedeflerini soruyorum. Ve hedefe gideceği yolda planlarını soruyorum. Eğer planlarında bir eksik kusuru görüyorsa müdahale etmeye çalışıyorum. Eğer ciddi anlamda planın hedefinin arkasından gidip de bu işi düşünebilmiş bir öğrenci ise takdir ediyorum. Ama yine aynı şekilde fikirlerimi ona söylüyorum.
Peki hocam şimdi oradan gelelim. Tekrar sınava dönüyoruz. Türkiye'deki sınav sistemi hakkında biraz bilgi verir misiniz? Gerçekten bu bir ölçme değerlendirme özelliği taşıyor mu? Taşımıyorsa ne yapmak lazım? Taşıyorsa öğrencilere bunu nasıl anlatmak lazım?
Şöyle söyleyeyim hocam. Hatta bu konuda geçen gün yine öğrencilerle sohbetimiz oldu. Sizin sorunuz üzerine denk geldi aynı şekilde. Şimdi bugüne kadar sınav sistemiyle alakalı çok fazla değişiklikler oldu.
Sürekli oluyor.
Sürekli oldu. Mesela şu anda gireceğimiz üniversite sınav sistemi YGS, LYS diye iki tane sınav var. Bu sınav yaklaşık 7 yıldır, 8 yıldır var olan bir sınav. Ama şunu samimiyetimle söylüyorum. Şu ana kadarki üniversite sınavları içerisinde bence en uygulanabilir olanı ve en mantıklı olanı.
Şu anki mevcut
bunu
sistem.
Bunu samimiyetimle söylüyorum.
Evet,
kesinlikle.
Bu önemli işte yani. Şu anki YGS,
aynen.
LYS sınav tipi ve modeli, doğru mu söylüyorum?
Bir öncekinden ve bir öncekilerden çok daha
evet.
uygulanabilir.
Son dönemlerdekine bakarak gerçekten elle tutulur bir uygulanabilirliği var.
Evet. Öyle olmasaydı hocam 3-4 sene sonra tekrar değişmiş olacaktı, emin olun buna. O yüzden hı-hı, devam ediyor ve bir süre daha devam edecektir. Tabii ki kendi içerisinde küçük küçük, ya şöyle olmasa iyi olur dediğimiz şeyler var.
Elbette olacak.
Mesela geçtiğimiz yıl derken aslında bu yıl küçük değişiklikler oldu. Ne oldu mesela? Hukuk bölümü puan türü değişti. TM2'den TM3'e geçti.
TM3 ne demek hocam? Şimdi onu bilmeyen öğrenciler için
şöyle söyleyeyim.
Hazırlık olsun diye
söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim sevgili hocam. Şimdi TM alanı eşit ağırlık alanı, Türkçe hı-hı, matematik alanı diğer tabirle. Burada da bölümlerin hepsini TM1, TM2, TM3 diye planlamışlar. Şöyle örnek vereyim. İşletme, iktisat, maliye gibi bölümler TM1 puan türünden alıyor.
Ha, bunu tek tek
matematik
söyleyeyim.
Ağırlıklı.
Yani evet, işletme,
iktisat, maliye ekonomi, bölüm, ekonometri yani, gibi bölümler TM1
yani
puan türünden alıyor.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ya da İnsani Bilimler Fakültesi tarzında bir yere gideceksen, yani iktisat olduğu zaman
aynen,
gideceğiniz yerde TM1 geçerli.
TM1 evet, dediğimiz zaman da TM1 eşittir matematik. Matematik eyvallah, ağırlıklı bir puan türü demek sevgili
evet,
hocam. TM2'de birazcık matematik etkisini geri çekiyor hocam.
Yani Türkçe ile eşitliyor hemen hemen herhalde.
Türkçe çok minik bir şekilde önde.
Ama önde
çok,
hala
böyle
önde.
Böyle 0-2 hı-hı, gibi bir şey, çok küçük bir şey fark var. Orada uluslararası ilişkiler, ondan sonra kamu yönetimi gibi böyle hem matematiğin hem de edebiyatın ya da
daha sosyale yakın,
bölümün, sosyalin olduğu bir alan hı-hı, sevgili hocam. TM3'e geldiğimizde TM3 eşit ağırlık öğrencilerinin en gözde bölümüdür. Neden? Çünkü tercih yaptığımızda PDR, psikoloji, hukuk diye sıralarız genelde.
Hı-hı.
Bu puan türü, bu bölümlerde TM3 puan türüyle alıyor.
Eşit mi Türkçe ile o zaman matematik?
Değil hocam. Orada çok açık ara fark var. Edebiyat %28, matematik %18. Yani %10'luk
Türkçe öne geçti şu an.
Kesinlikle.
Ha. Tamam.
Bu da öne geçiyor.
Bence ilk defa bu çok mantıklı bir şey olmuş. Yani hani hukuk okuyacak birisinin tamam analitik düşünceye sahip olması gerekir, o matematik kısmı. Amenna. Ama zihinsel olarak muhakeme gücüne de sahip olması gerekiyor. O da işte sosyal ve Türkçe'ye yatkınlığıyla alakalı bir şey. Doğru bir yaklaşım bence.
Hatta geçen sene şöyle bir şey vardı. Geçen sene derken yıllardan beri şöyle bir şey vardı. Hukuk bir önceki puan türündeyken hocam, o zaman matematiğin etkisi edebiyatla, Türkçe ile eşit olduğu için sayısal öğrenciler hukuk tercihini çok yapıyorlardı.
Ve kolay gidiyorlar.
Ve iyi hazırlanan eşit ağırlık öğrencisi şunu yapıyordu. Benim önüme sayısal öğrencisi geçmiş diyordu. Ve bu bir anlamda aslına bakarsanız onun şevkini kuruyordu. Şimdi hukuk TM3'e geçince sayısalcılar hukuktan elini eteğini çekti.
İşte onu bıraktılar. Söyleyeyim. Doğru bir şey bu yaklaşım.
Doğru bir şey hocam.
Ama çünkü ben iyi bir matematikçi, aslında iyi bir de Türkçeyi bilen insandır. Bunu unutmamak lazım.
Kesinlikle.
Yani matematiği iyi olan birisinin, özellikle söylüyorum, bunun altını çiziyorum, Türkçe ile de arasının çok çok iyi olduğu bir gerçek. Yani daha kolay erişiyor bilgiye. Çünkü daha hızlı çözüm kabiliyeti var.
Aynen.
Evet hocam, sınav sistemi konuşuyorduk. Devam edelim.
Şimdi sevgili hocam, dediğim gibi bu sistem önceki yıllara göre mantıklı. Çünkü alan ayrımı diye bir şey yok. Yani ben diyelim ki sözel öğrencisiyim, siz eşit ağırlık öğrencisiniz. Eğer benim yeteneğim varsa sizin alanınızdaki bir derse, ben o dersi halledip sizin bölümünüzü de tercih edebilirim. Yani önceki yıllarda olduğu gibi şak diye bir keskinlik yok sevgili hocam. Yeteneği olan, kendine güvenen ve yapan insan her bölümden tercih yapabilir. Yani bir sayısal öğrencisi sözel bölüm okuyabiliyor. Bir sözel öğrencisi eşit ağırlık bölümü okuyabiliyor. Bir dil öğrencisi sözel bölüm okuyabiliyor. Alanlar arasında geçiş artık çok serbest.
Hı hı.
Yeteneği varsa öğrencinin bunu kullanabilir.
Peki soru dağılımı nasıl oldu? Bir değişiklik var mı?
Şöyle söyleyeyim hocam. Bir defa YGS dediğimiz sınava herkes gireceği için hı hı, orada zaten 160 tane soru ve 160 dakika var. Bu herkes için eşit. Ama LYS'ye geldiğimizde, LYS'de de kendi içerisinde tabii ki değişiklikler var. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi bir sayısal öğrencisi LYS1 ile LYS2'ye giriyor. Bir eşit ağırlık öğrencisi LYS1 ile LYS3'e giriyor. Bir sözel öğrencisi LYS3 ile LYS4'e giriyor. Hepsinin ortalama süresi hocam, ortalama 2 saat boyunca.
Toplam 4 sınav mı?
Toplam
ikincisini de söylüyorum.
Toplam 5 sınav var. Bir de D sınav var. 5 sınav var.
Hı hı.
Bir de YGS var. Mart ayında muhtemelen 6 sınav var. Ama 3 tanesine girmemiz gerekiyor.
Yani her öğrenci, evet, YGS'yi başarmış olan herkes en az 3 sınava girecek. Evet. YGS ile beraber.
Evet.
Doğru mu söyledin?
Doğru. Dilciler hariç.
Dilciler
sadece dil sınavına ve bir de YGS'ye giriyorlar.
YGS'ye giriyorlar. Hadi elleri girmiyor dilciler. Sadece dile giriyor.
Aynen öyle hocam. Ama dil öğrencisi dedi ki ben hukuk istiyorum. Hı-hı. O zaman şunu yapacağım. Hukuk hangi puan türünden alıyor? Eşit ağırlık, TM. Hangi sınava girmek gerekiyor? LYS1, LYS3. Ha. Dilciyim, hukuk istiyorum. O zaman ne yapacağım ben? LYS1 matematik geometri, LYS3 edebiyat coğrafya sınavlarına da gireceğim.
O zaman şöyle düzelteyim ben. Ben hem hukuk istiyorum hem de kazanamazsam, örnek diyorum, Hacettepe dile gideceğim herhangi bir üniversiteye.
Hatta sözel de istiyorum, belki İngilizce. Edebiyat da istiyorum, belki
ama
tarih de istiyorum.
Ama o zaman her sınavında müracaat etmiş oluyorum.
Kesinlikle. Doğru. Zaten aynen öyle hocam. Zaten bu geçtiğimiz yıl şu çok oldu sayı olarak, çok fazla, yaklaşık 200 bin civarındaki öğrenci 5 sınavın 5'ine de müracaat etti. Neden? Şansını denemek için. TM'den olmadı.
Bu çok mantıklı geliyor mu size?
Çok mantıklı gelmiyor.
Biz şunu bunu soruyorum.
Bu seni başında söylüyoruz şey yani. Biz bunu diyoruz ki.
Buna biraz kısıtlaması gerekmiyor mu yani ÖSYM'nin?
Zaten bir, ama hocam şimdi ÖSYM şunu söylüyor. Siz bir sınavın ücretini yatırdığınız takdirde o sınava girmeye hak kazanırsınız diyor. Ama şu sınava giremezsiniz diye bir yasak yok.
Ama mezuniyet durumu, ilgi alanı, bunların hepsinin önceden belirlenmesi sağlık olmaz mı Murat
ama
hocam?
Ama yasak koyduğumuzda, bu kez sohbetin başında konuştuğumuz şey vardı hocam. Hı-hı. Şu ana kadarki en güzel sınav sistemi, en azından kendi söylediğim cümlenin tersini söylemiş olurum.
Yo, o ayrı. Yani bu bir sınava giriş yöntemini belirleme şeklidir. Sınavın kendi uygulanışı ayrı. Sınav sistemi farklı ama sınava giriş sistemindeki o filtreleme olayından bahsediyorum. Benim için, çünkü biz ne iş olsak yaparız abiyi bırakmamız diye.
Kesinlikle.
Yani o açıdan yaklaşıyorum. Ne iş olsa yaparız abiciyiz çünkü biz. Yani Türk toplumu olarak işte birisini getiriyorlar size. Eti senin, kemiği senin, suyu da senin. Ne iş yaparsan yapar diyor. Bu biraz mantıksız
şimdi
geliyor işte.
Öğrencilerin başka alanlara sınava girmesine hocam iki sebebi var hocam. Bir tanesi şu. Kendi alanda eğer yetersiz olursa ve sınavda kötü sürprizle karşılaşırsa, kendine en yakın olduğu ikinci alandan kendine alternatif yaratmak. Diğer şey de şu sevgili hocam. Tercih sebebi de şudur. Diyelim ki biz şu anda Ankara'dayız. Ankara'da yaşayan bir öğrenci Ankara'da kalmak istiyor. Başka şehire gitmek istemiyor hocam. Bu kez Ankara'da bir yer kazanamazsam diye başka bir şehirdeki bir bölümü hedefliyor. Bu yüzden ne yapıyor? Tekrar diğer alandan sınava giriyor. Hem yaşadığı şehirde kalmak, hem de sevgili hocam, olmazsa en yakın ikinci alternatif olan alan türünden bir yer seçmek. Bu yüzden giriyor öğrenciler.
İşte benim her zaman dediğim şu, mutlu olmanın yöntemlerinden birisi sevdiğimiz işi yapabilmek. Yani açıkta kalmamak için şu mesleğin bize yapışması diye bir kuralı artık herkesin, ben velilere sesleniyorum, öğrencilere sesleniyorum. Gerçekten kararlı olmak lazım. Ne istiyorsanız o yönde, o zaman performansınızı artırın, eksiğinizi tamamlayın. Ama sevdiğiniz işi yapın, sevdiğiniz okulu okuyun. Yoksa hocam, ileride de zaten zorluk çekeceksiniz. Muhtemelen mutsuz olarak okumak daha kötü olmasa gerek.
Hocam ben tercih döneminde, bakın, çok yoğun tercih yapıyorum. İnanın ki hiç bıkmadan, usamadan herkese söylediğim bir şey var. Sen bunu buraya yazdın ya, işte X şehri Y bölümü Z üniversitesi. Ya bak, bu okul 4-5 sene sonra bitecek. Bittikten sonra o düşlediğin şehirden ayrılacaksın. O hayalindeki üniversiteden diplomanı alacaksın ve hayatta baş başa kalacaksın. Sen gerçekten de 5 sene sonra ben bu işi iyi ki yapıyorum der misin? Eğer gerçekten derim diyorsa ve onu görüyorsam gözlerine, bir şey demiyorum. Ama soru işareti hissediyorsam, ki çok fazla hissediyor
çok
soru
fazla
işareti. Bu kez sorguluyoruz ve tekrar tercihin içerisine giriyoruz. Çünkü hocam şimdi şu anda tercih sebebi maalesef en çok maddiyat ve itibar. Neyle acaba ben maddi kazanç sağlarım ve itibar görürüm?
Evet.
Bence insan, şimdi söylediğiniz cümleye ek olarak şunu söyleyeyim. Bence insan en çok itibarı sevdiği işi yaparak görür. Çünkü o işi iyi yapar, değil mi?
Evet.
Bu konuda hemfikiriz. Ben o işi iyi yap. Mesela ben bu işi yapıyorum. Ben rehber öğretmenlik yapıyorum. Ben öğrenci koçluğu yapıyorum. Benim yapabileceğim başka bir iş yok. Ben bu işi yapıyorum ve ben bu işi seviyorum. Ve en iyisini de...
Hayır yani ve başka iş yapılır.
Ve en iyi de bu işi yapıyorum.
Hocam ama mutlu olduğum işi yapıyorum. Yani bu.
Kesinlikle.
Onu
kesinlikle.
Başka iş elbette yapılır.
Mutlu olmak ve hocam yeteneğinle karşı karşıya evet. getirmek yaptığın
o
işi.
O hazzı yaşamak yani.
Kesinlikle.
Evet efendim TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda İletişim Aile Başlar. Ben Fatih Akbaba ve konuğumuz değerli eğitimcimiz Murat Aydın Beyefendi. Onu siz arada bir televizyonlarda görüyorsunuz. Değişik kanallarda. Biz de radyomuzda konuk etmek istedik. Hem de erkenden edelim dedik. Genelde tercih dönemlerinde hocamızı daha sık görüyoruz bütün televizyonlarda ama ben hocama hayır biz erken alalım çünkü öğrencilerimize bir ön alma sohbeti olsun istedim zaten. O düşünceyle biz bugün buradayız. Murat hocam peki şimdi çocuk yani ben bir günümü nasıl ayırmalıyım diye Murat hocaya sormak istiyor. Diyor ki ya Murat Aydın hocam ben... İşte bir günümü nasıl planlamalıyım ya da bir haftamı nasıl planlamalıyım? Hiç fark etmeden ortalama bir öğrenci için sizden rica etsem.
Hocam o zaman başlangıç için şunu söyleyelim. Şu anda günde 7-8 saat ders çalışıyorum diyen öğrenci varsa doğru yapmıyor.
Hmm,
ben
güzel.
Direkt hemen el freni çeksin diyorum. Birazcık freni basmak
güzel.
Lazım. Sebebi şu sevgili hocam. Sınava 8-9 aylık bir süre var. Şimdi ben de mantıksal olarak geçen her ay çalışma süresinin bir saat ortalama artması kanaatindeyim. Örnek olarak söylüyorum.
Düşükten yükseğe doğru.
Aynen öyle. Bu tamamen farazi konuşuyorum. Ben bu ay 4 saat çalışıyorum. Bir dahaki ay 5, bir dahaki ay 6, 7 derken hocam Ocak Şubat ayında 7,5-8 saati buluyor. Zaten Mart'ta sınava gireceğim. Mart ayı da benim zaten tekrarlarımla ve deneme sınavlarıyla geçecek. Ama şu an bir öğrenci 8 saat çalışıyorsa 1-2 ay sonra hocam 10 saat diye bir şey mümkün değil. O zaman Şubat'ta 12-13 saat yapıyor.
İflas etmesi lazım vücudun.
O zamana kadar muhtemelen dayanamayacak zaten. Bu yüzden şu anda kendine ağır program koymak. Günde 7 ders, günde 7 saat. Bu doğru değil hocam. Günde 3 ders ama bu tarih için söylüyorum. Bu 3 ay sonra olsa bunu söylemezdim. Şu anda günde 3 ders ve günde ortalama 3,5-4 saat. Şu an için yeterli. Ama hocam yetişir mi? Yetişir. Ama bunu uygularsan yetişir.
Başka şeylerle uğraşmazsan
kesinlikle.
Yetişir.
Şu anda bu programı uygularsak 3 derse 3 saat, 4 derse 4 saat çok üzerine çıkmadan eğer bunu uygularsak hocam biz konuları da bitiririz, eksiklerimizi de hallederiz ve bu sınavdan başarı sağlarız. Ama panik yapmadan.
Şimdi en başta demiştiniz ki haftanın bir günü boş bırakıyoruz oraya deneme sınavları yapmak lazım.
Aynen öyle ve genel
tekrarlar
ve dinlenme hocam.
Lazım. Evet bir günü ona ayırıyoruz.
Kesinlikle.
Bir gün sadece o işe ayırıyoruz. Peki çocuk, öğrencimiz, genç. Sosyal faaliyet olarak ne yapması lazım? Bir haftalık planın içerisinde nereye koyacağız bunu?
Hocam şunu söyleyeyim. Eğer özel yeteneği ve özel ilgisi olan öğrenciler var. Mesela şu çok oluyor. Hocam ben bir kulübe gidiyorum. Ben kulüpte sporla ilgili faaliyet yapıyorum. Kaç gün yapıyorsun? Hocam haftada 3 gün gidiyorum. O zaman şunu söylüyorum. Hani kimse kusura bakmasın. Eğer bu sınava gireceksen haftada 3 gün gitmek seni birazcık bu işten koparabilir. Onu mümkünse 1'e indir diyorum mesela.
Hı hı.
Eğer pilon programında varsa bir öğrencinin ve yeteneği varsa bunu yapıyorsa hocam ben bir indirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sınava hazırlanıyoruz. Eğer öğrencinin böyle bir faaliyeti yoksa sadece kendini bu yıl okula ve sınava hazırlığına odakladıysa yeni bir şey koymasını doğru bulmuyorum bu yıl için. Çünkü dinlenmek de gerekiyor, deşarj olmak gerekiyor hocam. Eğer yaptığı bir spor yoksa hocam bu yıl başlamayalım, bu yıl sınava hazırlanalım. Ama eğer yapıyorsak ve bizim programımızda varsa alışkanlığımız içerisindeyse bir indirerek yapalım diyorum.
Hocam bir de sosyal medya kullanıyor gençlerimiz.
Evet.
Akıllı telefon kullanıyorlar. Bunlara ne gibi önerileriniz var?
Hocam hatta bazen esprisini yapıyoruz da yoklamayı acaba Twitter'dan Facebook'tan mı alsak diye esprisini
evet,
yapıyoruz.
Evet onu okuyorum ben sizin Twitter adresinizden.
Çünkü
burası çok kalabalık. Sınıfta kimse yok. Herkes Twitter'da diyorsunuz.
Hocam mesela şunu duyuyoruz. Şimdi siz de kullanıyorsunuz. Arada sizle oradan zaten konuşuyoruz, paslaşıyoruz. Ana sayfaya düşen cümleler oluyor değil mi hocam? Şu an matematik dersindeyiz. Ne zaman bitecek? Şu an fizikteyiz.
Bunu öğrenciler yazıyor. Sıkıldık. Sevgili dinleyiciler. Yani öğrenci işte fizikteyim, çok sıkılıyorum. İşte BÖ geldi, ara verdi hoca
falan. Ben bütün
derslere
hocam uzaktan eğitim olarak katılıyorum yani. Söyleyeyim öğrenciler sayesinde.
Evet.
Sağ olsunlar. Sevgili hocam buna cidden bir dur demek gerekiyor ya. Milli Eğitim Bakanlığı zaten bu yıl şöyle bir karar aldı. Bilmiyorum uygulanmaya başladı mı? Umarım başlamıştır. Derslerde telefonla ilgilenmek bir disiplin suçu olarak artık kabul ediliyor. Bu yeni bir şey.
Kullanmak mı yoksa orada fotoğraf çekip yayınlamak mı?
Hocam o zaten yasak. Aha. Onun suçu çok daha fazla. telefonun ders içerisinde açık olması ve kullanılması disiplin suçu olarak hocam kabul edilecek artık. Ama yine söylüyorum, umarım uygulanır ve...
Geç kalmışlar.
Çok geç kalındı zaten.
Evet, yani şimdi, bu alışkanlıkları terk ettirmek çok zordur
sosyal
insanlara.
Sosyal medya doğru kullandığımızda çok doğru şeyler yapıyoruz ve faydalanıyoruz. Bunu inkar etmiyorum. Herkes için geçerli.
Sınav sistemini çok etkiliyor hocam ya, çalışma sistemi.
Ama sevgili hocam yani...
Tekno stres yapıyor. Biz geçen haftalarda bunu işledik iletişim halde başlarda. Yani tekno stres yüklüyor. Çocuklar kaç tane like aldığına bakıyor. Kaç tane RT yaptık, fav yaptık.
Az olduysa sıkıntı oluyor hocam.
Şunu söylüyorum.
Stres yaratıyor.
Stres yaratıyor. Kim ne yazmış? Altta bir yorum yapmış mı falan mı? Yoksa beni dürtmüşler mi? Başka bir şey mi olmuş? Böyle çok ciddi alınganlıklar gösteriyorlar çocuklar.
Hocam şunu söyleyeyim. Sınava hazırlanıyorsak bu... Akıllı telefonla sosyal medyada olacak iş değil. Benim şu anda plan programım var. Ben 2 saat ders çalışacağım. Ya telefon önümdeyken, açıkken, ya hiçbir öğrencim kusura bakmasın, hocam ders olmaz bu şekilde. O evet. Kenara kalkmalı. Evet. Eğer kendine bir ara verdiysen, eğer sen kendine, örnek olarak söyleyeyim, 12-12.30 arası benim dinlenme saatim diyorsan, o zaman dinlenme saati, sen bunu kendine bir ödül olarak düşünebilirsin. Orada ne yaparsın? Bakarsın kim sana...
Ama yine gözün yerleşim. Dinlendirilmesi de lazım. Dinlenme saatinde gözlerin dinlendirilmesi, zihnin dinlendirilmesi...
Hocam bu bağımlılar için.
Ha tamam,
hocam,
anlaşıldı.
Hocam bu bağımlılar eyvallah. İçin. Ama yani, şunu demeye çalışıyorum. Hocam yarım saat bile hocam yani onlardan almak çok zor olduğu için hocam... En azından 200 saat hiç dokunmamaları gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Ki sınava girdiğimizde zaten hocam 160 dakika bırakın bir şeyle ilgilenmeyi, kalkmak yasak yerimizden. Evet. Hazır olmak gerekiyor buna. Dolayısıyla sınav hazırlanan öğrenci bu konuda...
Bu çok güzel bir noktaya değindiniz. Çok aşırı bağımlıysanız o 160 dakika içerisinde dahi aklınızın sosyal medyada olduğu bir gerçek.
Mesela dönem başında...
Bundan kurtulmanız gerekiyor.
Mesela sene başında işte hocam ben uzun süre yerimde oturamıyorum. Hani bu ciddi hastalığı olanlar var.
Var.
Onlara bir şey demiyorum. Hiperaktivite sorunu olanlara bir şey demiyorum. Tam böyle keyfiyetten uzun süre yerinde oturamayan öğrenciler var. Diyorum ki 160 dakika boyunca yerinden kalkmayacaksın. Eğer kalkarsan bir yıllık emeğin heba olur. Sen o yüzden önce 40 dakika boyunca yerinden kalkmadan ders çalışmaya alış. Sonra 50 dakika, 60 dakika derken bu ilerleyen
bu
zamanlarda...
dikkat alalım, bu uyarı önemli. Bu
ilerleyen zamanlarda artmalı. Yani isterseniz diyorum bunu eleştirin, isterseniz mantıksız bulun. Ne yaparsanız yapın, siz 160 dakika boyunca yerinizden kalkmayacaksınız.
Yok. Murat hocam, sohbetimizin sonuna geliyoruz. Son olarak velilere ne gibi mesajlarınız olacak?
Sevgili hocam, şu cümleyi söyleyeyim. Hani hep sınav kaygısı diye bir şey söyleriz ya. Hocam, sınav kaygısı yok bence hocam, sonuç kaygısı var diye düşünüyorum.
Güzel.
Sonuç kaygısını oluşturan kim?
Veliler.
Çünkü sene başında kıyaslamaya... Sene başında, sene sonunu planlamaya hocam başlarsak, öğrenci üniversiteyi kazanmadan hocam valizini kenara odaya koyarsak sevgili hocam bu iş olmaz. O yüzden öğrenciler şunu istiyor. Biz öğrencilere çalışın diyoruz. Planlı olarak hayatı sürdürmeniz gerekiyor diyoruz ama şunu da söylüyoruz velileri. Eğer siz çocuklarınızın yanında olmazsanız bu işi biz birlikte götüremeyiz. Bu yüzden kaygı yaratmayacak cümleler, kaygı yaratmayacak tavırlar bekliyoruz sevgili velilerimizden.
Evet hocam. Son olarak gençler birkaç cümlenizi alalım. Biz de veda edeceğiz çünkü.
Sevgili hocam, dönemin daha çok başındayız. 2016 YGS-DYS sınav maratonu daha yine başladı. Hı-hı. Kesinlikle heyecana, paniğe, strese gerek yok. Panik yok, işler yetişir diyorum ben. Ama işler planlı programlı yetişir. Buradan hepsine şimdiden başarılar diliyorum sevgili
evet,
hocam.
Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim sevgili
için.
Hocam.
Tabii süremiz bizim 30 dakika olduğu için bu kadar inşallah. Bu kısa ama önemli cümleler için size de teşekkür ediyoruz efendim.
Sağ olun hocam.
Evet değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda iletişim ayda başlarda biz eğitimci Sayın Murat Aydın Beyefendi'yi konuk ettik. İnşallah faydalı olmuştur. Gençler kendi de düşeni almıştır. Veliler kendine düşeni almıştır. Ancak unutmayın ki siz kendinizi en iyi bilen sizsiniz. Dolayısıyla plan projenizi hangi yöntemle gideceğiniz siz daha iyi karar verirsiniz efendim. Dilerim bu eğitim öğretim döneminde sınav heyecanı fazla yaşamadan en doğru olan ve hakkınız olan neyse o sizin kaderiniz olur diyoruz. Ve Allah zihin açıklığı versin diyoruz efendim. Ben Fatih Akbaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak hepinize başarılar diliyoruz. Bizden bu haftalık da bu kadar. Allah'a ısmarladık.
İl- İletişim ailede başlar. Hazırlayan ve sunan Fatih Akbaba.